Ayrım 8.
Gençler duygularına hep geçici diye bakmaya alışmamız ne kötü. Onlar gençtir, daha hayatı bilmiyorlar diye düşünmek ne yanlış. Genç insanlarımıza umudu tanıtmıyoruz, sevgiyi anlatmıyoruz, barışı hedeflemiyoruz, özgürlüğü vermiyoruz. Onları bu en güzel duygularda desteklemiyoruz, geliştirmiyoruz. Özlemler bundan mı bilmiyor. Umut. Bandırma'da bir imza söyleşi günü. Genç insanlar gelmişler, kızlı erkekli, gözleri pırıl pırıl yanan bir grup genç. Konuşuyoruz. Genç kızları daha heyecanlı, daha konuşkan görüyor. Erkek arkadaşları da sevgi dolu, kız arkadaşlarına ön veriyorlar. Bir genç kız, "Nasıl böyle mutlu olabiliyorsunuz?" dedi. "Bu toplum için çalıştınız, başınıza bunca iş geldi. Acaba kaç insan yaptıklarınızın farkında? Nice acılar çektiniz ama ne oldu? İnsanlar bunları değerlendirebildi mi? Ben hiç de öyle olduğunu sanmıyorum. Ama siz yine umutlusunuz. Ben merak ediyorum nasıl böyle mutlu olabiliyorsunuz?" İçim cız etti. Bir genç insan nasıl böyle umutsuz olabiliyordu? Biz ne yapmıştık da genç bir insanın umudunu böylesine kırmıştık? İnsanlar neden bu denli umutsuz olabiliyorlardı? Yanıt verdim. Umutluyum. Ben çok umutluyum. Hem de her şeyden umutluyum. Gelecekten çok umutluyum. Bakın, sizler buradasınız, biz de buradayız. Hepimiz neden buradayız? Birbirimizden ne bekliyoruz? Daha iyi bir dünya bekliyoruz. Daha iyi bir gelecek bekliyoruz. Birbirimizden bunu bekliyoruz. Bunu yapabilmek için birbirimizden güç alıyoruz. Duygularımızı, düşüncelerimizi birbirimize aktarıyoruz. Sakın sadece sizin bizden bir şeyler aldığınızı düşünmeyin. Biz de sizden birçok şeyler alıyoruz. Birbirimizden umut alıyoruz. Şimdi siz düşünüyorsunuz. Bu insanlar, yazarlar, çizerler neden kalkıp da buralara geliyorlar? Hayatları bunca sıkıntıyla geçen bu insanlar gelip bizleri görmek, sizlerle konuşmak için buralara kadar neden geliyorlar? Demek ki onların ışıkları bitmemiş, içlerinde biriken duyguları, düşünceleri bize vermek için geliyorlar. Sizler böyle düşünüyorsunuz. Biz de böyle düşünüyoruz. Bu gençler bu güzel havada neden buraya geliyorlar? Öğrenmek, bilmek için geliyorlar. Duygularını, düşüncelerini geliştirmek için geliyorlar. Hayatı nasıl yorumladığımızı görmek istiyorlar, öğrenmek istiyorlar. Bunlar için geliyorlar. İşte bunlar için umutluyum. İşte umut budur. Bunları söylüyorum ve çok mutlu oluyorum. O gün Kemal Özer'le birlikteydik. Kemal Özer, yıllardır tanıdığım, sevdiğim, bilge düşünür, şair. Yanı başımda dingin heyecanlarını yaşıyor, biliyorum. Biz konuşurken kalabalık büyümüş. Okuyucular, tatil gününün izinli erleri, burada ne oluyor diye meraklanan insanlar toplanmışlar. Konuşma kendiliğinden gibi umut konusuna kaymış. Sonra düşündüm, umutları alabildiğine hırpalanmış bir toplumda umut ne önemli. Umut deyip geçiverdiğimiz, umutlu olmayı saflıkla budalalık arasında bir yere koyup geçtiğimiz, umudu boş beklentiyle karşılaştığımız toplumda neleri kırdığımızı düşündüm. Umut bizim direnme gücümüzdür. Umut bizim yenilenme gücümüzdür. Umut hayat ağacımızın filizidir, yaprağıdır, öz suyudur. Umut bizim eylemimizdir. Düşünüyorum da, umudun düşmanları insanın düşmanıdır. İnsanın umudunu kırmak insanlık suçudur. Keşke bu suç için yasalarda yer olsaydı. Anayasalarda paragraflar yazılsaydı, insanlar umut kırma suçunun ne olduğunu öğrenseydi. Belki insan daha insan olurdu. Umutsuzluk. Umutsuzluk bir insan duygusu. Kim bu duyguyu tanımamıştır ki? Umutsuzluğa düşmeyen insan var mıdır? Artık her şey bitti, ne yapsam boşuna. Yapılacak hiçbir şey kalmadı deyip de kolunu kanadını kırılmış duyumsamak. Hiçbir şey yapmaya değmez. Yapsan ne olacak, yapmasan ne olacak? Her şeyin nasılsa olacağına varıyor diyerek geleneksel kaderciliğin arkasına sığınmak. Yapamadım. Ben başaramadım. Bütün suç bende. Şansımı kendim kırdım. Değerini bilemedim. Neye elimi atsam kuruttum duygusuyla kendi üzerine kıvrılmış bir suçluluk burgusuyla umutsuzluğa düşmek. Kah birini, kah ötekini yaşamamış insan var mıdır? Umutsuzluk bir insan duygusu. Umutsuzluğun en kötü yanı insana geçici olduğunu düşündürtmemesi. Umutsuzluğa düşen insan için her şey bitmiştir. Oysa hiçbir şey, hiçbir zaman bitmez. Umutsuzluğun her türünü genç yaşlarımızda tanıdık. Umutsuzluğu gördük, yaşadık, denedik. O zamanlarda bir düşüncem olmuştu. Kötü günler de iyi günler gibidir geçer. Kötü günler, kötü durumlar, kötü koşullar gelir ve geçer. Ve insan kalır. İnsan hep kalır. İnsan hayatı biraz daha tanır ve kalır. Bunu hiç unutmam. Sevgi. Sevgi belki de insan duygularının en güzeli, insana en yakışanı. Sevgi deyince neden aklımıza hep iki insan gelir? Bir kadın, bir erkek. Bir erkek, bir kadın. İnsanın insanın sevgisi elbette çok güzel ama sevgi bundan daha çok, bundan daha geniş bir duygu değil mi? Sevgi bir gençlik duygusu. Canlandıran, genişleten, yeşerten, yumuşatan bir duygu. Sevgi hayatın zenginliğidir. Gençlerde sevgi duygusunun giderek geliştiğini görüyorum. Bu gelişimin belki de pek farkında değiliz ama keşke diyorum, bu duygumuz daha da gelişse de sevgi dolu bir toplumda, sevgi dolu bir dünyada yaşayabilsek. Gençlerle konuşurken, gençlerin mektuplarını okurken hep aynı sevgiyle bakan gözleri görüyorum. Sevgi belki de insanın gerçek özgürlüğüdür. Baskıcı insanda sevgiyi hiç görmedim. Bencil insanda sevgiyi hiç görmedim. Yılgın insanda sevgiyi hiç görmedim. Sevgi insana güç verir, cesaret verir. Hayata katılma isteği verir, üretmek isteği verir, yaratmak isteği verir. Sevgi yaşamanın gücü. Kitapları seversiniz, hayvanları seversiniz, insanları seversiniz, ağaçları seversiniz. Sevgi sizi büyütür, geliştirir, güçlendirir. Onlar da sizi sever, bunu bilirsiniz. Sevildiğinizi duyarsınız ve güçlenirsiniz. Hayatla bağlarınız gelir, zenginleşir. Sevgi özel bir yeti mi? Sanmıyorum. Sevginin her insanda bulunan, gelişmeye açık bir duygu olduğunu düşünüyorum. Keşke sevgi eğitimi diye özel bir öğretmenimiz olsa. Bize sevgiyi öğretselerdi. Sevgiyi bilen, bize öğreten öğretmenlerimiz olsaydı. Sevgimizi nasıl geliştireceğimizi bize anlatsalardı. Sevginin ne değerli ne önemli bir duygu gelişimi olduğunu bize duyursalardı. Biz de sevgiyle yaşamanın, sevgiyle çalışmanın, sevgiyle üretmenin, sevgiyle yaratmanın gücünü anlayabilseydik, yaşayabilseydik. Bunu bilseydik, her şey sevgimizi büyüten bir katılım olurdu. Müzik, kitaplar, resim, heykel, sinema, tiyatro, fotoğraf, bütün sanatlar sevgimizi geliştirdi. Bütün bilimler bize daha yaşanası bir dünya vermek için çalışırdı. İnsanlara da sevgiyle bakmayı öğrenirdik. Bir tek insana değil, işte seveceğim insan demeden bütün insanlara. Benim sevgime sadece o değer demeden bütün insanlara sevgiyle bakmayı öğrenseydik. Güçlü zayıf, mutlu mutsuz, varsıl yoksul, güzel çirkin, beyaz siyah demeden bütün insanları sevmeyi öğrenseydik. İnsanı sadece insan olduğu için sevmeyi bilseydik. Biz de daha insan olurduk. Sevgi neden gençliktir? İnsanoğlu yüzyıllar boyunca gençliğin gizini aradı. Gençlik bilinmeyen dağların ötesinde gizlice akıp giden erişilmez ırmağın sularını biriktirdiği bir pınar mıydı? Nice güçlükleri göze alıp da bu pınarın olduğu yerde erişenler, bu pınarın suyunu içenler artık sonsuza kadar genç mi kalıyorlardı? Böyle söylenceler yıllarca yaşamıştır. Yoksa gençlik bilinmeyen bir otun içinde mi gizliydi? Binlerce bitkinin içine gizlenmiş, kendisini ancak bilenlerin arayıp bulacağı küçücük bir ot. Onu bulanlara, bulup yiyenlere sonsuz bir gençlik mi veriyordu? Böyle söylenceler de çıkmıştır. Sonsuza kadar genç kalmak neden insanoğlunun sürekli arayışı oldu? Neydi hep genç olmak? İnsanlar bunu hep derilerinin gergin oluşunda, saçlarının beyazlaşmamasında, ellerinin buruşmamasında aradılar. Genç kalmak için yapılanların tarihi ayrı bir kitap konusu olacak kadar zengin örneklerle dolu. Günümüzde de genç kalmak, insanın değişmez bir tutkusu olarak estetik endüstrisini, kozmetik endüstrisini yarattı. İnsanın yüzyıllar boyu süren yanılgısı, bu bir yanılgıdır. Ne gençlik iksiri vardır, ne gençlik otu, ne de estetikle, kozmetikle elde edilecek bir gençlik. Gençlik sevgidir. Sevgiyi bilen insan, sonsuza kadar genç kalmanın gizini de bulmuştur. Sevgiyi bilen insan gençlik pınarını bulmuştur. Gençlik otunu bulmuştur. Gençliğin o nerede bulunacağı bilinmeyen gizini bulmuştur. O giz insanın kendisindedir. İnsanın duygu dünyasındadır. İnsanın bilincindedir. Sevgi insanın bilincidir. Dünyaya sevgi bilinciyle bakan insan sevilecek ne çok şey bulur. Her şey onun sevgisi için bir nedendir. Her şey onun sevgisi için bir nesnedir. Ne yapayım? Sevebileceğim birini bulamadım diyen insan, ne yazık ki sevgi gücünü kazanamamıştır. Onun için sevgi, kendisinin sevebileceği birisidir ve onu belki de hiç bulamayacaktır. Oysa sevgi gücü olsaydı, kendi bencillik sınırlarının dışına çıkabilseydi, seveceği ne çok şeyin çevresinde olduğunu bilecekti. Ağaçlar, kitaplar, insanlar, hayvanlar. Sevgi bir gençlik duygusudur. Onu bulan sonsuza kadar genç kalır, onu bulamayan hep yaşlıdır. Sevgi üretici, yaratıcı bir güç. Belki de onu bilmediğimiz için güçsüzüz. Sevgisizlik. İnsana hep sevgisizlik öğretildi. Sevgisizlik bir öğretidir. Sevgi suçlandı, yasaklandı ve sürgün edildi. İnsanın sevgi kapısı kapatıldı, üzerine çiviler çakıldı ve sevgisizlik öğretildi. Sevgisiz insanlar çocuklara, gençlere sevgisizliği öğrettiler. Sevgisiz insanlar yaşadıkları toplumu da sevgisiz toplum yapar. Sevgisiz toplumda insanların sevgiyi yaşatmaları, korumaları, savunmaları çok güçtür. İnsanın yaşama eylemindeki temel güçlüklerinden birisi bu. Sevgisizlik nasıl öğretilir? Güvensizlikle öğretilir, kuşkuculukla öğretilir, bencillikle öğretilir, çıkarcılıkla öğretilir. Hayatında kimseye güvenme diye öğretilir. Karşındakine hep benden ne çıkar var diye bakacaksın denir. Bu benden nasıl yararlanmak istiyor diyeceksin denir. Genç kızlar genç erkeklere böyle bakmayı öğrenirler. Genç erkekler genç kızlara böyle bakmayı öğrenirler. Gençler yaşlılara, yaşlılar gençlere, kadınlar erkeklere, erkekler kadınlara böyle bakmayı öğrenirler. Aslında öğrendikleri sevgisizliktir. Bu öğretiyle toplumda kimse kimseye güvenmez olur. Sonra da herkes birlikte yakınmaya başlar. Bu ne güvenilmez bir dünyadır. Bu nasıl bir hayattır? Güvenilecek kimse kalmadı. Güvenilecek hiçbir şey kalmadı mı? Oysa varılan sonuç herkesin el birliğiyle katıldığı bir sevgisiz toplumdur. İnsanlara kuşkuculuk öğretilir. Kuşkuculuk öylesine yerleşir ki insanlar güzel bir günden bile kuşku duyarlar. Arkadan mutlaka hava bozacaktır diye düşünmeye alışırlar. Gülmekten korkarlar çünkü onlara çok gülmenin arkası mutlaka ağlamaktır diye öğretilmiştir. Kendilerini mutlu duydukları zaman bile kuşkuculuk peşlerini bırakmaz. Tanrım, bu mutluluk acaba ne kadar sürecek diye tedirgin olurlar. İnsanlara bencillik öğretilir. Her şeyin en iyisi senin olmalı denir. Hep en iyisi nasıl benim olur diye düşünmeleri istenir. İnsanların ben duygusu beslenir, büyütülür, körüklenir. Sonra da o insanlar her şeyi benim bundan ne çıkarım var diye değerlendirmeye alışırlar. Değer yargıları buna göre düzenlenir. Gelişmiş bir bencillik bütün olayları bundan bana ne gözlüğüyle gösterir. Ben. Sadece ben, hep ben. İnsan giderek yalnızlaşır. Belki de ilk insanın yalnızlığına kadar geriler. Artık yalnızlığından yakındığı zaman bunun arkasındaki oluşumu göremeyecek kadar kendisiyle doludur. Bencillikle öğretilense sevgisizliktir. İnsanlara çıkarcılık öğretilir. Her şeye kendi çıkarın için bakacaksın denir. Hayat budur denir. Hayat budur ve herkes böyle düşünmektedir. Sen de böyle düşünmezsen aptallık edersin denir. Çıkar, çıkarlar. Herkesin çıkarı, senin çıkarın. Giderek insanın varoluşunu çıkarlarıyla eşdeğer sayan ortak bir değer sistemi gelişir ve sevgisizlik öğretilir. Sevgisizlik, sevginin düşmanıdır. Ama neden sevgisizlik? Peki insanlar neden sevgi yerine sevgisizliği seçtiler? Neden insanlara sevgi yerine sevgisizlik öğretildi? Bunun bir nedeni olmalıydı ve vardı. Sevgisizlik insana baskı yapmak için gerekiyordu. Sevgiyi bilen insan özgürdür ve ona baskı yapamazsınız. Ama sevgisiz bırakılmış insan yalnızdır, baskılara açıktır ve baskılara direnemez. Tersine, yalnızlığından kurtulmak için altına gireceği bir baskıyı kendisi arar. Sevgiden yoksun bırakılmış insan, kendisine yapılan baskıyı fark etmez. Giderek böyle bir baskıyı gereksinir, hatta onu sevebilir de. Sevgisizlik insanı sömürmek için gerekiyordu. Sevgi dolu bir toplumda hiç kimse ne sömürüyü haklı bulabilir, ne de haklı kılabilir. Ama güvensizlik, kuşkuculuk, bencillik, çıkarcılıkla öğrettiğiniz sevgisizlik bir toplumda yerleşirse sömürü çok kolaylaşır. Artık ona sömürü bile demezsiniz. Gerekli, vazgeçilmez bir yaşama biçimi olarak görürsünüz. Böyle bir toplum düzeninde ya sömüreceksiniz ya da sömürüleceksiniz. Doğrusu hem sömürmeniz hem sömürülmenizin gerekli olduğudur. Başarıyı da daha az sömürülmek, daha çok sömürmek olarak tanımlamak kaçınılmazdır. Sevgisizlik savaşlar için de gereklidir. Baskı ve sömürünün doğrudan aracı olan savaşlar ancak sevgisizlikle yapılabilir. Sevgi dolu bir dünyada savaşlara yer yoktur. Sevgi dolu bir dünya, salt bir duygu dünyası değil, baskının, sömürünün, savaşın olmadığı bir dünyadır. Onun için de sevgi, bireysel bir gelişmişlik değil, toplumsal bir olgudur. Onun için de sevgisizlik, bireysel bir yoksunluk değil, toplumsal bir öğretidir. Sevgi, özgürlük, güç, emekten yana, sömürüsüz, barışçı bir dünya demektir. Sevgisizlik ise insanlık dışı her şey. Bir gençlik duygusu olarak barış. Günümüz gençleri barıştan yana, gençlerin barış ve savaş kavramına ilişkin duyguları, düşünceleri, davranışları hep barıştan yana. Gençler bu barış bilincini nasıl kazandı bunu bilmek gerekiyor. Çünkü gençliğin atılganlığı, gözü pekliği, her sorunu kısa yoldan çözüvermek tutkusu onları barıştan çok savaşa yakın kılıyor. Atılmak, savaşmak, düşmanı yenmek. Gençlere uygun davranış buydu. Savaşa karşı olmak, savaşmak istememek ayıpların en büyüğüydü. Korkaklığın, yılgınlığın, yurduna karşı hainliğin simgesiydi. Ben de, benim gençliğimde hep savaşa hazır olmak için yetiştirilmişizdir. Oyunlarımız buydu, duygularımız buydu, düşüncelerimiz buydu. Silahını çek ve vur. Düşmanı bul, bastır ve yok et. Kısa yoldan güvenilir kesin bir sonuç. Çocukluğumuz savaş oyunlarıyla, mahalle kavgalarıyla, kişisel dövüşlerle geçiyordu. İlk barış dersini de çocukluğumda almıştım. Olay beni bugün de şaşırtır. Sanırım Gebze'deydik. İki çocuk grubuyduk. Bizim grubumuz daha çok memurların çocuklarından oluşuyordu. Karşı grupsa daha çok yerli halkın çocuklarıydı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında bulunduğumuz ilçede, Gebze bir ilçeydi. Böyle bir ayrım olmuştu demek ki. İki çocuk grubu birbirine karşıydı. Hangi gruptan bir çocuk dövülse o grup bunun intikamını alırdı. Böyle küçük kavgalar kimi zaman grup kavgalarına dönüşürdü. Daha çok uzaktan, taşlarla yapılan, mahalle aralarında sürüp giden, yeneni yenileni pek belli olmayan kavgalardı. Her grupta kendini yenen sayardı ya. Karşı grubun lideri Ali adına sevimli, güçlü, ağır başlı bir çocuktu. İçten içe beğendim. Keşke bizim aramızda olsaydı diye düşündüğüm bir çocuktu. Bir gün onlardan birinin bir yerde kıstırılıp dövülmesinin ardından benimle görüşmek için haber gönderdi. Bizim grubun lideri de bendim herhalde. İntikam kavgası çıkarma hakkı onlarındı. Biz de tetikte bu kavgayı bekliyorduk. Arkadaşlarım bu görüşme önerisine karşı çıktılar. bunun bir tuzak olduğunu, beni çağırıp döveceklerini, gitmemek gerektiğini söylediler. Ben karşı çıktım. Benim bildiğim Ali tuzak kurmazdı. Ona güveniyordum. Gidip görüşmek istiyordum. Tarafsız bir yer seçtik. İkimiz de yalnız gidecektik. Sonunda arkadaşlarım da kabul etti. Görüşmeye gittim. Ali gerçekten de yalnızdı. Arkadaşlarımız, onun da benim de grubum, kendi sokaklarının arkasında bekliyorlardı. Ali ile el sıkıştık, oturduk, söze Ali başladı. Böyle dövüşüp durmamızın sonu yok dedi. Neden arkadaş olmuyoruz? Arkadaş olalım, birlikte oynayalım. Birbirimizden alıp veremeyeceğimiz bir şey yok ki. Duraladım. Böyle bir konuşmaya hazır değildim. Birden Ali'ye hayran oldum. Böyle bir konuşmayı yapabilmenin arkasında nasıl bir güç olduğunu sezdim. Ancak güçlü bir insan barış isteyebilirdi. Bunu duyumsadım. Ama arkadaşlarım da bu barışı ister miydi? Evet, isterdi. Buna da karar verdim. Ali'nin elini coşkuyla sıktım. İçimden ona sarılmak geldi ama Ali ağırbaşlı ve mesafeliydi. Bunu yapamadım. Söz dedim. Bundan sonra dövüşmeyeceğiz. Arkadaş olacağız. Ama aramızdan biri yanlış yaparsa ne olacak? Sizden biri bizden birini döverse? Ali ona ceza vereceğiz dedi. Toplanıp konuşacağız, ona ceza vereceğiz, oyunlarımızı almayacağız. Her şeyi düşünmüştü. Grubunu tanıyordum. Bunları ona söyleyecek birisi o grupta yoktu. Belli ki her şeyi kendisi düşünmüştü. Grubu da onun sözlerini dinleyecekti. Peki dedim, böyle olacak, söz mü? Ali söz dedi. İkimiz de ayrıldık. Kendi gruplarımıza döndük. Arkadaşlarımıza konuşmayı anlattım. Barış önerisini sevinçle karşıladılar. Hepsine tek tek baktığımı anımsıyorum. Hayır, korku yoktu. Korkuları yüzünden kabul etmiyorlardı bu öneriyi. Bunu gördüm ve rahatladım. Barış herkes için güvenceydi ama çözülmesi gereken bir sorun vardı. Onlardan biri dövülmüştü. Son dayak olayı için özür dileyeceğiz dedim. Bir daha bizden kimse, onlardan kimseyi dövmeyecek. Onlardan biri bize saldırırsa bunu da aramızda karara bağlayacağız. Artık kavga yok. İlk barış dersimi böyle almıştım. O günden sonra aramızda kavga olmadı. Birlikte oyun oynamaya başladık. İlk çekingenlikler kolay aşıldı. Oyun taraflarında hep karışık kadrolar yaptık. Ali en iyi arkadaşımız oldu. Çocuklar arasında olanlar çocukların arasında kalır. Bu olup bitenlerden kimsenin, anne babasının haberi olmadı. Hiçbir zaman evlerimize şikayet götürmedik. Kimseyi babamızın yetkileriyle korkutmadık. Bu en aşağılık suçtu. Böyle bir şey olsaydı bağışlamazdık. Her şeyi kendi aramızda çözümledik. Tek tük olayı toplanıp birlikte karara bağladık. Kavgayı çıkaran özür dilerdi ve vurduğu çocuğun şimdi gelip kendisine vurmasını isterdi. Bu ödeşmeydi. Ama özür dilenen çocuk gidip de ona vurana vurmazdı. Vazgeçtim derdi. Giderek bu olaylar da kalmadı. Sağduyuyla sağlanmış bu barış ortamı hepimiz için güzel bir dersti. Öyleyse savaşlar neden çıkıyordu? Bu sorunun doğru yanıtını anlamam için yıllar geçmesi gerekiyormuş.